Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarımızdan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Programı emeği geçenler ve radyonuz çalışanları adına hepinizi selamlayarak programımızı açıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Babali kelimesi pek çoğunuzda bir takım tedaviler, çağrışımlar yapabilir. Bilhassa İstanbul'da oturanlar, Babali bir semte ismini vermiş. Öyle bir semt ki Babali denildiği zaman insanın aklına sadece İstanbul'un Babali semti değil, Türk basını, Türk gazeteciliği, Türk medyası hatıra gelmektedir. Çünkü yakın zamana kadar gazetelerin hemen hepsinin idarehanesi, yayın evleri, kitapçılar hep Babali civarında olurdu. Bu da Türkiye'nin enteresan bir hususiyeti. Dünyanın her yerinde gazete, medya, yayın kuruluşları, borsaların, ticaret odalarının yakınında olur. Türkiye gibi memleketlerde ise hükümet makamlarının yanında olur. Adı bile bizde gazete camiasının, medyanın Babali'dir. Neyse, Babali bir başka tabii manası var. Tarihi bir manası var. Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilişine kadar devlet idaresinin merkezi olan yerdi Babali. Bab, kapı demek. Ali, yüksek. İkisi bir araya gelince Bab-ı Ali, yüksek kapı oluyor. Tabii kapı sözünün Türklerin milli varlığındaki yeri hatırlanmazsa bunun bir manası yok. Kapı, binanın çadır halinde olduğu devirlerde çadırın kapısı manasına gelen çetri, Orta Asya'daki Türk devletlerinde halkın başvurduğu kudret yeri, karar yeri manasına geliyor. Mesela Anadolu Selçuklularında halkın divana gelip de iş gördürdükleri yere çetri hümayun deniyor. Padişah kapısı. O zaman çadır hayatı daha hala devam ediyor. Biraz daha eskilere gidersek, derinlere inersek Asya'nın öteki ülkelerinde de yüksek kapı devlet kudretinin ve başta gelen devlet şahsiyetinin manasını kazanmış. Mesela Japonlar yakın zamana kadar tanrı saydıkları, tanrılık vasfına haiz saydıkları imparatorlarına Mikado derler. Mikado, yüksek kapı manasına gelir. Süleyman Nazif, Bursa'da mektupçu yani vali yardımcısıyken halktan neticelenmesinden ümitlerini kestiği isteklerinin önünde bu kapı da derdimize deva olmazsa nidelim şikayetini dinlediğini anlatmaktadır. İşte buradaki kapı hükümetin kendisi manasında kullanılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un fethine kadar devlet işleri sarayda görülürdü. Vezirlerle devlet büyükleri padişahın başkanlığında sarayda toplanırlardı. Bu arada devlet işlerinin yanında halkın dileklerini de ele alırlardı. Buna divan denirdi. Fatih, çok eski Türk geleneklerinin tesiri altında bölümleri olan Kanunname-i Âli Osman'da divana mühim bir yer vermişti. Fakat günün birinde bir köylü divana gelmiş ve bakmış orada hepsi efendim yaşlı başlı, sakallı, efendim iri endamlı kimseler oturuyor. Hanginiz padişah diye sormuş. İşte ondan sonra Fatih bir daha divan toplantılarına katılmamış. Altın bir kafes arkasından divan toplantılarını takip etmiş. Bu devirden itibaren artık sadrazam padişahın mutlak vekili olarak divana başkanlık etmiş. Harp gibi, sulh gibi, efendim çok esaslı kanunlar gibi mühim kararlarda padişahlar yine divana bizzat başkanlık etmişler. Ama daha sonraları artık devlet işleri sadrazamlara geçince bu saray kapısının salahiyeti sadrazamların kendi saraylarında kurdukları divanlarda görülmeye başlanmış. O zamanlar sadrazamlara da zat-ı âli dendiği için onların kapısı Baba Ali olmuş. Yani yüce kişinin kapısı. Yani saray kapısı Baba Ali'ye dönmüş. Frenkler de bu kelimeyi kullanırlardı. Sublime Port, yüksek kapı. Yani ecnebiler Baba Ali'ye Sublime Port, yüksek kapı derlerdi. İstanbul'un fethinden sonra yaklaşık iki asır kadar sadrazamlar diledikleri yerlerde oturdukları için ve bir sadrazamlık ikametgahı olmadığı için, resmi ikametgahı olmadığı için Baba Ali'nin de muayyen bir yeri yoktu. Mesela meşhur sadrazam Gedik Ahmet Paşa, bugün Gedik Paşa adını taşıyan semtte otururdu. Lale Devri'nin unutulmaz şahsiyeti Damat İbrahim Paşa da Beşiktaş'taki sarayında otururdu. Bugünkü İstanbul Valiliği'nin olduğu yerde 1646 yılında sadrazam olan Derviş Paşa'nın konağı vardı. Bu yer hem Yeniçeri kışlalarına yakındı, hem Padişah Sarayı'na yakındı, ikisinin ortasındaydı. Konağı Padişah Derviş Paşa'ya hediye etmişti. Paşa öldükten sonra veresesinden alındı ve sadrazamın makam konağı olarak kullanılmaya başlandı. Sadrazamlar öldükleri, azledildikleri zaman yerlerine gelenler artık devletin resmi konağı hüviyetini almış olan bu binada oturmaya başladılar. Konak önceleri harem ve selamlık olarak iki kısımdı. Ayrıca büyük mutfakları, ahırları, asker koğuşları vardı. Alt katında kalemler yani bürolar, memurların odaları vardı. Üst katta da sadrazamların ve ailelerinin ikamet yeriydi. Şimdi buranın adı Babali ama halk dilinde Babali kullanılmazdı. Devlet kapısı. Hatta paşa kapısı denirdi. Umumiyette paşa kapısı denirdi. Şimdi diyeceksiniz ki Üsküdar'da da var paşa kapısı. Doğru. Çünkü sadrazam Siyavuş Paşa 1590 yıllarında yaşamış. Burada otururdu. Onun için oraya paşa kapısı denmiştir. Ancak daha sonra artık bu Babali'nin olduğu yer, bugünkü valiliğin olduğu yer paşa kapısı adını almıştır. Paşa kapısı demek sadrazamlık demek. Bir de ağa kapısı vardı. Bugünkü İstanbul Müftülüğü'nün olduğu yerde o da Yeniçeri ağasının meskeni manasına gelir. Ağa kapısı. Bu Babali'nin mülkiyeti Hazine-i Hassa'nın yani padişahındı. Kelimenin hakiki manasıyla sadrazamların devlet işlerine baktıkları konak, 17. asrın ortalarında artık mesken olmaktan çıktı. Yalnızca devlet işlerinin görüldüğü yer oldu sevgili dinleyiciler. Tanzimat'a kadar da iç bünyesinde öyle esaslı değişmeler olmadı. Halbuki o yıllar içinde dünyada köklü değişmeler birbirini kovalıyordu. 28 Çelebizade Mehmet Said Efendi bu aralarda Lale Devri sıralarında Paris'e elçi olarak gönderilmişti. Sonra Paris elçiliğinden sonra Türkiye'ye döndüğünde sadrazamlığa geldi ve Paris'te gördüğü şekilde binanın içinde değişiklikler yaptı. Tuttu, Reisül Küttaplık büroları için, o zaman Reisül Küttap Dışişleri Bakanı manasına, bunların büroları için dışarıda konak büyüklüğünde 3 tane yapı inşa etti. Bunların tanzimini de garplı ölçülerle yapmak istedi ve bunu tatbik etti. Hatta yazılar bağdaş kurularak şilteler üzerinde yazılırdı önceleri. Bu 28 Çelebizade Mehmet Said Efendi sıralar getirdi. Fakat bu şekilde ve eşyadaki yenilemelerin iş hayatına ve kafalara hiç etki yapmadığını gördü. Ve dedi ki, burası kıyamete dek zerrece inhiraf eylemez. Zahir geçmiş asar, hevaya hakimdir. Yani burası kıyamete kadar, zerre kadar değişiklik göstermez. Çünkü eskiden beri gelmiş olan yerleşmiş alışkanlıklar buraya hakimdir. Aynen sevgili dinleyiciler, bugün de o imparatorluk yıkıldı, cumhuriyet kuruldu. Bugün de efendim hükümet bürolarında aynı ağır, aynı yavaş tempo kırtasiyecilik hakimdir. Bundan 300 sene önce 28 Çelebizade Mehmet Said Efendi'nin yaptığı şikayet bugün için de aynen caridir. Babali'nin 3 tane resmi dairesi vardı. Bunlardan birincisinin hususi amiri Kahya Bey'di. Yani sadaret ketüdası. Sadrazam bugünkü başbakanlık müsteşarı manasına. İkincisinin amiri Reisül Küttab. Katiplerin reisi manasına geliyor ama Reisül Küttab Dışişleri Bakanı demekti. Üçüncüsünün reisi ise Çavuşbaşı'ydı. Çavuşbaşı bugünkü Adalet Bakanı'nın işini yapmaktaydı. Hepsinin de mahiyetinde sayıları yüksek memurlar vardı. Bunlar da 76 dereceye kadar bölünmüş olan ünvanlara ve makamlara sahip idiler. Mesela Kahya Bey'in resmi ünvanı Ketüdâ-i Sadr-ı Âli idi. Başbakan yardımcısı, başbakanlık müsteşarı gibi görevler yapardı. Daha çok iç işlere ve ordu işlerine bakardı. Reis-i Küttab dedik ki hem dışişleri bakanıydı hem de sadrazam tarafından mühim işler hakkında padişaha arz edilecek yazıları o hazırlardı. Emrinde Divan-ı Humayun tercümanı Ahmetçi ve Beylikçi beyler vardı. Şu güç inanılır bir hakikati ibretle hatırlatmak lazımdır ki Yunanların Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandıkları yıllara kadar Bağbali'deki tercümanlık Fenerli Rumların elindeydi. Bilahare Yunan isyanı çıktıktan sonra Fenerli Rumların bu tekeli kırıldı, itibardan düştüler ve Bağbali tercümanlığı başkalarının eline geçti. Sultan II. Mahmut Paris'te mektebi Osmaniye'yi kurdu ve burada dil bilen, batı kültürü almış devlet adamları yetişti. Ve artık Fenerli Rumların yerini bu Mektep Osmanlı'dan yetişme, lisan bilir, Avrupa kültürünü, Avrupa adetlerini, onların siyasi durumuna vakıf kimseler efendim işgal etmeye başladı. Nezaret-i Hariciye denilen dış işlerinden efendim Fenerli Rumların eli çekildi. Bu iş yeni yetiştirilmiş memurlara kaldı. Şimdi bu Beylikçi, dedik ya Reisül Küttab'ın yardımcısı Beylikçi, Bağbali'nin en mühim vazifelisiydi ve çalışma konusu kısaca devlet arşiviydi. Osmanlı Devleti'nin arşivi bugün de dünyada eşi az olan bir hazinedir sevgili dinleyiciler. Ahmetçi ise padişaha arz edilecek olan yazıların müsveddelerini yapardı ve bunların takdim edilmesinde padişahların fermanlarını, arzularını not ederdi. Yani bir çeşit stenograf idi. Şimdi dedik ya Bağbali'de bir Kahya Bey, iki Reisül Küttab, üç Çavuşbaşı. En yetkili üç kişi. Bu Çavuşbaşı da halkın sadrazama, devlet makamlarına arz ettiği dilekçeleri incelerdi. Tarafları dinlerdi. Yanlış işleri düzeltirdi. Ve eğer divanda veya Divan-ı Humayun'da veya sadrazam divanında bir dava görülecekse bu davanın prosedürünü hazırlardı. Aynı zamanda zaptiye, teşrifat ve mabeyin merasim ve saray sekreterliği vazifesini yapardı. Sadrazamlar tebdili kıyafetle çıktıkları zaman, yani kıyafet değiştirerek şehri dolaştıkları zaman çavuşbaşı da aynı şekilde beraberinde bulunurdu. Yine padişahın ve sadrazamın vermiş olduğu hukuki hükümleri, cezaları da bizzat çavuşbaşı infaz ettirirdi. Sadrazam konağında 500 kişiye günde yemek çıkardı. Adette bu. Bir de asker muhafızlarla beraber insan sayısı 2000'i aşardı. Tabii burası sadece bir oturma yeri değil, sadece ve yalnız devletin idare yeri haline gelmişti Sultan II. Mahmut zamanında. Ve padişah buraya Baba Ali'miz diye bahsederdi buradan. Ancak Sultan II. Mahmud'un saltanatının son senesinde bir yangın çıktı ve koca yapıyı sildi süpürdü. Zaten padişahın ilk yıllarında Alemdar Mustafa Paşa burada sadrazamken Yeniçeriler burayı basmışlar ve baruthaneyi havaya uçurtmuşlardı. O zaman zaten Baba Ali hasar görmüştü. Sultan II. Mahmud'un sadrazamlığının son günlerinde, son yıllarında yine Baba Ali büyük bir yangın geçirdi. Padişah Sadrazam Selim Paşa'ya bir ferman gönderdi ve yangından duyduğu teessürü kaydetti. Sonra da dedi ki, yangın Baba Ali'miz yerine daha mükemmel ve vüs'at, yani genişlik itibariyle esher cihet, yani her bakımdan ihtiyacı karşılayacak bir binayı muhkem ve mükemmel inşası hususunda irademiz tebliğ olunur. Evet. Ne garip, hatta ne hazindir ki sevgili dinleyiciler, padişahın iradesiyle gerçekten itinalı şekilde yapılan bina, 3 sene sonra dahiliye nezareti civarındaki ahırlardan çıkan yangında bir gece içinde kül oldu. Ve 1840 yılında bugünkü halinin esas şekli içinde yeniden yaptırıldı. Evet, önce 1835'te, daha sonra da Tanzimat'la Babali'de makamların isimleri de değişti. Sadrazam Ketüdağlığı önce mülkiye, sonra dahiliye nazırlığı oldu. Reisül Küttaplık hariciye nezaretine, defterdarlık da maliye nazırlığına dönüştürüldü. Vükela meclisi şu hizmet şubelerine bölündü. Sadrazam bugünkü başbakanı yerine. Şeyhülislam bir bakıma Diyanet İşleri Başkanı, Serasker yani Milli Savunma Bakanı, Kaptanı Derya yani Deniz İşleri Bakanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Tophane Müşiri, Ordu Silah ve Cihazlanma Bakanı yani, Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye Reisi, bir bakıma Adalet Bakanı, Hazine-i Hassa Nazırı yani Hanedana ait Maliye Vekili, Efkaf-ı Humayun Nazırı yani Vakıflar Bakanı, Ticaret Nazırı, Zaptiye Müşiri yani Emniyet Umum Müdürü, Müsteşarı Sadra Ali yani Başbakanlık Müsteşarı, Valide Ketüdası yani Saray Nazırı. Bunlar işte Başbakanlığı teşkil eden kurumlardı. Çavuşbaşılık kaldırılmadı, Divan-ı Davi Nezaretine yani bugünkü Adliye Bakanlığına dönüştürüldü, bir müddet sonra kaldırıldı. Bu saydığım makamlardan nazır olanlar yani bakan olanlar, eğer asker veya sivil paşa değillerse, o zaman bir de sivil paşalık vardı. Bir normal askeri paşalar vardı, bir de sivil paşalar vardı. Rütbedir yani. Bu yüksek makamlara gelirken bunlar vezir veya rütbe-i bala, yüksek rütbe sahipliği verilirdi bunlara. Vezir olan nazırların aylığı 60 binden 100 bin kuruşa kadar değişirdi. 1000 kuruş 20 dirhem yani 25 gram altındı. Yani artık siz hesaplayın efendim, en aşağı aylık 15 bin gram yani 15 kilo altın. Büyük rakam. Ama imparatorluk da büyük. Sultan 3. Murat devrinde 20 milyon kilometrekare. Yani 2 Avrupa kıtasından daha fazla. Onun nazırı da elbette bu parayı alacak. Tabii tarihçi Cevdet Paşa anlattıktan sonra, tevazuundan ve köşesinde yaşamasından bahsettikten sonra, adliye nazırı olduğu zaman mevki ve makam icabı, konağında Ramazan ayında her gün 14 aşçı ve 23 yamağının 700 kişiye yemek çıkardığından söz ediyor. Normal günlerde bunun onda birini kabul etseniz, yekün için modern matematik kuralları gerekiyor. Bakan deyince, emrinde çalışan bütün memurların, hademenin maaşlarını o veriyor, yemeklerini o karşılıyor, her türlü işlerine o bakıyor. Bir de eskiden bakan, vezir dedi mi, cömert, sahih adam demek. Fakir halkı gözetecek, yemekler çıkaracak, hediyeler verecek, atiyeler verecek. Onun için cömert adama çok maaş verilir ki, bu cömertliğin eseri her yerde görülsün. Thank you. Sevgili dinleyiciler, Kırım Harbi ile, yani 1853'te çıkan Kırım Harbi ile iki büyük batılı ülke, İngiltere ve Fransa ile beraber Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı savaşa girdi. Bu devrede Babali'nin Fransızca karşılığı olan Sublimport öylesine yerleşti ki adı geçtiği zaman Osmanlı Devleti, bütün teşkilatı, hatta iyi kötü taraflarıyla bütün varlığı hatırlanmaya başlandı. Zamanla Sultan Abdülhamit zamanında Babali'nin yetkilerinin çoğunu sarayda topladı padişah. O zamana kadar, Sultan Hamit'e kadar devleti Sultan Aziz ve Sultan Mecid zamanında hep Babali idare etti. Çünkü Reşit Paşa, Ali Paşa gibi kudretli sadrazamlar vardı. Sultan Hamit zamanında devleti idare eden Babali'nin yerine Yıldız Sarayı oldu. İttihatçılar iktidara gelince Babali'ye eski kudretini iade eder gibi gözüktüler. Fakat aslında devletin idare kudreti İttihat ve Terakki Partisi'nin merkezi umumisine geçti. Zaten genişleyen devlet teşkilatı binaya sığamaz olmuştu. Ayrı iki yapıda olarak makamı sadareti uzma, yani başbakanlık, ve dahiliye nezareti celilesi kalmıştı asıl binada. Yani bir tek sadrazamlıkla dahiliye nezareti kalmıştı. Son sadrazamlardan bazıları devleti toplantılara ve ziyafetlere elverişli olan konak ve yalılarından idare etmeyi tercih ettiler. İşte bunlar arasında Mısırlı meşhur Prens Said Halim Paşa, meşhur yalısını kabine toplantıları için hususi şekilde tanzim etmişti. Nitekim 1. Cihan Harbi'ne girme anlaşması Babe Ali'de değil de Said Halim Paşa'nın bu köşkünde imzalanmıştı. Evet, 250-300 yıla yakın bir müddet devletin idare merkezi oldu Babe Ali. Her zaman belki Babe Ali olmadı ama, ismine uymadı ama yine de dünyanın en haşmetli devletinin idare merkezi olmak unvanını taşıdı 268 sene. Ve 1922 senesinin 7 Kasım'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine ülkenin idaresini devretti. Ve Babe Ali tarihe karıştı. Evet, bugün bu bina İstanbul Valiliği'dir. Ve bir takım emniyet müdürlüğü gibi, efendim Osmanlı arşivi gibi binalar da bu binalar manzumesinin, Babe Ali binalar manzumesinin içinde faaliyetini devam ettirmektedir. Buralardan gelip geçen çok kimse vardır belki, ama hiçbirisi belki de çoğu vaktiyle dünyanın en haşmetli imparatorluğunun bu binadan idare edildiğini hatırına bile getirmemektedir.
bana de.
Sevgili dinleyiciler, yeni bir bin yılda bilgisayar, internet, e-mail, mobil telefon, kablolu televizyon ve akıllı çipler devrini yaşayan gençler, acaba tel dolap, odun sobası, manyetolu telefon, kömür ütüsü, fasit hesap makinesi, lambalı radyo devirlerini bilirler mi? Hiç belki de duymamışlardır. Çünkü bir insan ömrüne eş, 50-60 yıla sığdırılmış olan kimi buluşların, bugün ulaştığımız teknolojik seviyenin temelini oluşturduğunu hatırlarlarsa, gençlerin yarınlara daha büyük ümitlerle bakmaları mümkün. Evet, birkaç örnek mühim, yani bu bir asır içinde insanın hayatı ne kadar değişti. Son bir asır içinde yaşayanlar ne kadar farklı şeyler gördüler. Bu yeni keşifler, yeni buluşlar insan hayatında o kadar çok şeyi değiştirdi ki, bir nesil hayatında çok büyük farklılıklar yaşadı. Belki birkaç asrı bir ömür içinde beraber yaşadılar. İşte mesela tel dolaplar. Şimdi tel dolabı bilen, hatırlayan kaç kişi kaldı? Buzdolabı efendim bunun yerini tuttu. Şimdi hiç kimse buzdolapsız bir hayat düşünemiyor. Belki Vehbi Koç da efendim evinde, vaktiyle Ankara'daki evindeki tel dolapları düşünerek buzdolabı fabrikası açmıştır. Kim bilsin. Vaktiyle mutfaklarda tel dolap vardı. Orada yemekler saklanırdı. Bahçelerde de su kuyuları meyveleri saklamak için ve soğutmak için kullanılırdı. Hala bu adetleri hatırlayan insanlar aramızdadır. Daha buzdolabı 20'li yıllarda İstanbul'un birkaç zengin konağına girmişti. Üretilişi zaten 1913 Chicago'da üretilmiş. Kelvinatör ve Frigider markasıyla tüm ülkelere dağıldı. Bunların muvaffakiyeti öylesine büyük oldu ki sevgili dinleyiciler, Frigider adı bugün bile buzdolabının eş manada kullanılmaktadır. Bazı tabirler vardır öyle. Markadır ama, mesela jilet bir markadır. Fakat herkes malum tıraş bıçağına jilet der. Kolonya bir markadır. Fakat herkes bugün efendim o alkollü limon losyonuna kolonya demektedir. İşte Frigider de böyle. Yabancı dillerde Frigider buzdolabı demek. Bizde de vaktiyle buzdolabına frigider denirdi. Türk Dil Kurumu mu uydurdu bilmiyorum ama buzdolabı adı yerleşti. Bir başka buluş radyo. Dünyada ilk radyo yayını 1920 yılında. Önce İngiltere'de sonra Amerika'da gerçekleştirildi. Memleketimizde radyo yayınına 1927 yılında başlandı. İlk radyolar akü ve pillerle beslenen ampullerle çalışırdı ve oldukça ağır aletlerdi. Benim her iki dedem de bulundukları yere radyoyu ilk getiren insanlardır. Ve bütün kasaba halkı bu radyoyu görmeye gelmişlerdi. Ve her akşam oturup ajans dinleme çok meşhurdu. Radyoların ajansları çok meşhurdu. Koca koca şeyler bu radyolar. Evin en mutena yerine konur, üzerine de güzel bir dantel örtü örtülürdü. Evde sanki sözü sohbeti dinlenir, hatırlı bir misafir muamelesi gördü uzunca yıllar. Görmesin mi radyo o zamanın şartlarında? Bugünkü gibi muhaberenin fazla olmadığı, bir yerden bir yere gitmenin günler aldığı zamanlarda, ta Amerika'da, Almanya'da olanı biteni anında evinize haber olarak getirmekteydi. Pek çok kimse, kadınlar bilhassa, radyonun içinde konuşan adamların radyonun içinde bulunduğunu zannederlerdi. Ve radyoyu dinleyenler hemen arkasına döner, bu adamlar buraya nasıl sığmışlar diye merakla bakarlardı. Bazıları da kapatın kapatın bu türkü geçmesin, bizim bey gelsin de o dinlesin, o bu türküyü sever demişlerdi. Evet, şimdi bunu anlatsanız çocuklar fıkra niyetine gülerler. Evet, buzdolabı, radyo ve sonra televizyon hayatımıza girdi. Ve o da radyo gibi evlerin en göz alıcı köşelerine yerleştirildi. Üzerlerine yine radyo geleneğine uygun olarak dantel işlemeli örtüler konuldu. İşte bu ev kadınlarının yeni buluşlara verdikleri değeri gösteriyor bu dantelli gelenek. Birçok evde hala devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, elektrikli ev aletlerinin kullanışını kolaylaştıran en mühim buluş transistör. Transistörün bulunması. 1848 yılında 3 araştırmacı bilim adamı John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley transistörü yapmışlar. Ve önce radyo, sonra da televizyon sanayinde büyük bir inkılap meydana getirdiler. Bugün gömlek cebine sığan radyolar, minik televizyonlar transistör devrinin mahsulleridir. Evet, son yıllarda hayatımıza giren kuart saatler var. Minyatür hesap makineleri var, cep telefonları var, bilgisayarlar var. Bunların yaygınlaşmasını sağlayan entegre devre olarak adlandırılan mikroprosesör ve çipler. Bunlar 1974 yılında daha Fransız mühendis Roland Moreno tarafından hayatımıza sokuldu. Yine mesela daha önce de anlatmıştık. Bugün birçoğumuzun cüzdanında birkaç tane bundan kredi kartlarının tarihçesinde Amerikalı Rolf Scheider'ın adı var. Dinners Club üyesi 200 kişiye New York'ta 27 restoranda kredisiyle yemek yeme imkanı sağlayan kredi kartı sistemi 1950 yılında devreye girdi. Bu Rolf Scheider parasını unutmuş lokantada. Efendim, ondan sonra böyle bir kaide prensip getirmek istemiş ve ondan sonra yayılmış gitmiş bu Dinners Club. Adı üstüne Dinners Club, yemek demek. 1950 yılında düşünün. 1950 yılından bu yana bir hayatımıza girdi. Bu ama sistemin günümüzdeki gibi güvenilir biçimde yaygınlaşması 70'li yılların sonunda manyetik band sayesinde oldu. Ve neticede günümüzde milyonlarca insan ülkemizde nakit paranın yerine kredi kartı kullanmaktadır. Son model cep telefonu kullananlara bundan seneler önce kasabalarda, şehirlerdeki manyetolu telefonları anlatsanız güler geçerler. 40'lı 50'li yıllarda Anadolu'daki şehirlerde ve kasabalarda manyetolu telefonlar vardı. Telefon makinesinin gövdesine yandan takılı olan manyeto kolu 4-5 kez çevrildikten sonra devreye girerdi. Siyah renkli olurdu bunlar. O tarihlerde şehirlerle kasabalar arasındaki konuşmalara aracılık yaparlardı. Ve görüşmelerin arasına da sık sık jandarmalar girerdi. Manyetoyu çevirirdiniz, postane düşerdi. Postanedeki kız size istediğiniz numarayı bağlardı. Şehirler arası görüşmeler çok uzun sürerdi. Onun için santrallardaki kızlara dil dökmeyi becerebilenler bekleme sıralarını da öne almayı temin ederlerdi. Ondan sonra çevirmeli telefonlar, otomatik telefonlar çıktı ama manyetolu telefonlar, o bile bir nimetti. Çünkü manyetolu telefon olmayan yerler vardı. Manyetolu telefon olan evler de sayılıydı. her kasabanın ileri gelen aileleri hemen telefon alırlar. Onun için umumiyetle manyetolu telefonlarda mesela bir numara kaymakamın, iki numara belediye reisinin ise 3-4-5 ilk telefon alanların numarası olurdu. Bugün numunelerini müzelerde gördüğümüz Fasit marka hesap makinelerini hatırlayan muhasebeciler hala aramızda yaşıyorlar. Küçük kolunun çevrilişinden sonra yumuşak tonlu bir zil sesi muamelenin, işlemin tamamlandığını haber verirdi. Ve tabloda beliren rakam dizisi muhasebe defterlerine mor kalemlerle işlenirdi. Fasitlerden 40 yıl sonra elektronik hesap makineleriyle yapılan muamelelerin kalem kullanılmadan kayda geçmesi muhasebe sisteminde, efendim finans sektöründe yeni bir çığır açtı. Ve mor uçlu kalemlerin pabucu dama atıldı. Artık zaten bu kopya kaleminin örneği bile bulunmuyor. Bunların yerine ballpoint veya Bic olarak adlandırılan tükenmez kalemler yaygın bir şekilde girdi. Bunlar da 1950'li yıllarda. Tükenmez kalemin girişi de 1950'li yıllardır. Mürekkep kalem pabucu dama atıldı. Mor kalemin pabucu dama atıldı. Tükenmez kalemler onların yerine girdi. İlk önce 1943'te Macar asıllı Laszlo Biro yapmış bilya uçlu sabit mürekkepli kalemi. Sonra Fransız baron Marcel Biche bunu geliştirmiş ve halk tipi dolma kalemlerle yazı dünyasında bir efendim inkılap öncüsü olmuş. Bu kalemler başlangıçta parmakları ve defterleri lekeliyordu. Onun için bir müddet okullara sokulmadı. Ama ondan sonra öyle yayıldı ki dünyada her gün 15 milyon adetten fazla satılıyor bu tükenmez kalemler. Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Hiç kimsenin elinde ne kurşun kalem ne mürekkepli kalem kaldı. Varsa yoksa tükenmez kalem. Evet, hayatımızı çok değişik sahalarda kolaylaştıran bir meşhur ürün plastik. 1912 yılında yiyecek ambalajında kullanılmış selofan. 1927'de diş fırçası ve banyo aksesuarları yapımında kullanılmış asetat. 1928'de masa örtüsü, efendim elbise torbası, yer kaplaması imalinde kullanılmış vinil. 1934'te plexiglas. 1936'da akrilik, 1937'de naylon, 1938'de formika ve 1940'da da polyester sanayi üretimin çeşitlenmesini sağlamışlar ve plastik bu sayede hayatımıza girdi. Bunların yanında bir kaçuk yan ürünü olan bakalit, o da elektrik prizlerinin ve mutfak eşyalarının ayrılmaz parçaları oldu. Herkes plastik tabaklarla yiyip içmeye başladı. Güzelim bakır kaplar, tencereler, porselen kaplar bir tarafa kondu. Herkes plastik yiyip içmeye başladı. Ancak plastik kökenli yiyecek ve ambalaj türleri çevreyi hızla kirlettikleri için ve kendisi de çok sıhhi olmadığı için son yıllarda büyük bir mesele olarak karşımıza dikildi. Sevgili dinleyiciler, yatılı okullarda, bekar evlerinde pantolon ütüsü olarak kullanılan en etkili sistem yatak altıydı. Gece yatağa girmeden pantolon karyola somyasıyla yatağın arasına yerleştirilirdi. Yay izleri çıkmasın diye kalın bir karton tabakası da somyanın üstüne konurdu. Bugünün kablosuz ve buhar üflemeli ütülerini kullanan genç evlilere 1950'li yıllarda böyle bir ütü yapıldığını hatırlarsanız şaşarlar. Daha önceleri evlerin çoğunda annelerimiz, ninelerimiz odun kömürüyle kızdırılmış ütüleri veya kömür ütülerini kullanırlardı. Bu kömür ütüleri şimdi antikacılarda satılıyor ve evlerde efendim çiçek teşhiri için süs olarak kullanılıyor. Nereden nereye? Ev işlerine meraklı olanlar elektrik süpürgesinin marifetlerini bilirler. 1901 yılında İngiliz mühendis Cecil Booth tarafından kullanıma sunulmuş bu ev aleti. Ama bunun günlük hayatımıza girmesi 1910'lu yıllarda Hoover markasıyla gerçekleşmiş. Reklamdan hatırlayın, ho ho ho Hoover, yıkayıp döver, her yeri temizleyen Hoover Hoover diye reklamı bile vardı bizim çocukluğumuzda. Bugün halı yıkayan, buhar üfleyen, mikroskobik mahlukları öldüren çok çeşitli elektrik süpürgesi ailelerin hizmetine sunuldu. Hele şimdi bir robotlar çıktı, temizlik robotları çıktı, elektrik süpürgelerinin de pabuçları dama atıldı. Evet, erkeklerin hemen her gün karşılaştıkları bir alet, elektrikli tıraş makinesi. Bunun hikayesi de enteresan. 1919 yılında Alaska'da Jacob Schick adında birisi askerlik yaparmış. Buz gibi suyla tıraş olmanın zorluğunu yaşadığı için susuz çalışan elektrikli tıraş makinesini keşfetmiş. Ve bu buluşunu ancak 1931 yılında piyasaya sürmüş, ancak beklemediği bir alakayla karşılaşmış. Bugün elektrikli tıraş makinelerinin suyla kullanılanları bile üretildi. Evet. Ve bu da enteresan bir keşif oldu. Bilhassa erkeklerin hayatını değiştiren bir keşif oldu. Evet, hayatımızı kolaylaştıran buluşların tamamını burada size anlatmamız mümkün değil. Bunların zaten bir kısmını tek tek sizlere hikayelerini anlatmıştık. Ancak bunların kısa bir zaman zarfında, kısa bir ömür, insan ömrüne sığacak zaman zarfında hepsinin birden hücuma geçmiş gibi topyekün gelmesi çok enteresan oldu. İnsan hayatını bir anda değiştirdi, bir anda değiştirdi. Başka makineler mesela, klima makinesi 1904 yılında Amerika'da keşfedildi. Kleenex mendil yine 1921'de Amerika'da, manyetik bant 1932 yılında Almanya'da, video kamera 1936 yılında Amerika'da ama Rus muhaciri Vladimir Zvorskin tarafından keşfedildi. Naylon diş fırçası 1938 yılında Amerikalı Dr. West tarafından yapıldı. Kaset çalar deniyor şimdi. Teyp 1961 yılında İsveçliler tarafından keşfedildi. Mikrofırın 1967 yılında Amerika'da keşfedildi. Elektronik hesap makineleri 1976 yılında Amerika'da HP şirketi tarafından keşfedildi.
Thank you. şeker mi, şerbet mi, bol hocam kızı, bol hocam kızı. Burnu fındık, ağzı gayfe fincanı, şeker mi, şerbet mi, bol hocam kızı, bol hocam.
Sevgili dinleyiciler, bir Çınaraltı programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve o zamana kadar hepinize hoşça kalın diyoruz.
Çınaraltı.